Ayrım 37, sayfa 393. Solcu profesörler. 1945-46 yıllarında ilerici fikirlere, gazetelere, dergilere karşı yapılan baskı bundan sonra da devam etti. 1946 Haziran'ında Saraçoğlu çekilmiş, yerine Recep Peker gelmişti. Sol eğilimli profesörleri koruyan Hasan Ali Yücel Eğitim Bakanlığından atıldı. Yerine Reşat Şemsettin Sirer getirildi. Yeni bakan Hasan Ali Yücel devrinde eğitimde yapılan birçok olumlu işleri yıkma yolunda çalışmalarına başladı. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde çalışan folklor profesörü Pertev Boratav'ın, doçent Niyazi Berkes, doçent Behice Bora'nın fakülteden atılmaları için bir kampanya başladı. 20-30 öğrenciye profesörleri istemedikleri hakkında Ulus Gazetesi'nde açık bir mektup neşrettirildi. Bir yandan fakültede, özellikle hukuk fakültesindeki öğrenciler bu ilerici profesörlere karşı kışkırtıldı. Ankara'da, Yenişehir'de Demir Perde Halk Partisi ocağı bu çalışmaların merkezi oldu. Öğrencilere orada devamlı konferanslar veriliyor. Bunlar sol, ilerici akımlara karşı kışkırtılıyordu. Bu konferansları tertipleyenlerin başında Kemal Çağlar vardı. Nihayet 1947 Mart'ının 5. ve 6. günü Pertev Boratav'ın bir konferansı bahane edilerek üniversiteye karşı bir öğrenci gösterisi yaptırıldı. 27 Aralık 1947'de bu profesörlere kürsü verdiği bahanesiyle rektör aleyhine bir gösteri tertiplendi. Rektör, öğrenciler tarafından linç edilme tehlikesinden kendini zor kurtardı. İlerici profesörler ödevlerini kötüye kullanmak suçundan Ankara Asliye Mahkemesi'ne verildiler. Davaya 1948 yılı başlarında bakıldı. 1950 Şubat'ında Pertev Boratav'ın beraatiyle sonuçlandı. Behice Boran ile Niyazi Berkes'e hakim ceza verdi. Bu kararı da Temiz Mahkemesi bozdu. Böylece Behice ile Niyazi de beraat ettiler. Teferruatıyla anlattığım bu muhakeme sonuçlandıktan sonra artık meselenin bittiği zannedilir. Oysa gerici çevreler, ilerici hareketleri bozmak için o kadar kararlıydılar ki demokrasi, hak, kanun bir tarafa, ille de memleketin ilerlemesi için savaşan kuvvetleri yok etmek başta geliyordu. Reşat Şemsettin'den sonra Eğitim Bakanı olan Tahsin Banguoğlu, ilerici profesörler aleyhine Millet Meclisi'nde bir kampanya açtı. Faşist olarak tanınan Fahri Kurtuluş, Behçet Kemal Çağlar, Emin Soysal bu hareketin başındaydılar. Demagogların gayretiyle yaratılan hava içinde, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde bu profesörlerin kürsülerinin kaldırılmasına karar verildi. Yani sosyoloji ve folklor dersleri. Profesörlerle beraber 21 kişinin de kürsüsü kaldırıldı. Bu kürsülerin kaldırılmasına karşı mecliste yalnız iki ses duyuldu. Biri Adnan Adıvar, öteki de Sadık Aldoğan Paşa. Böylece memleketin bu yetişmiş kıymetli unsurları hakim hale getirildi. Fikir hayatının dışına atıldı. Bundan da sadece memleket zarar etti. Bunların bir kısmı memleket dışına çıkmak zorunda bırakıldı. Yabancı memleketler üniversitelerinde bunlara yer verdi. Bugün Pertev Naili Boratav Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde büyük başarılar kazanmış bir folklor profesördür. Muzaffer Şerif Amerika'da kitapları üniversitelerde yardımcı kitap olarak okutulan ünlü bir psikoloji profesördür. Niyazi Berkes Kanada'da üniversitede sosyoloji profesördür. Memleket hakkında önemli eserler yazmaktadır. Behice Boran da İşçi Partisi'nin yönetim kurulunda önder rolü oynamaktadır. Bu, memleketimizde burjuvazinin aydınlara, ilericilere karşı yürüttüğü gerici politikanın acıklı bir hikayesidir. Sayfa 396, 12. Provokasyonlar devam ediyor. Hapishaneden çıktıktan sonra evimiz ziyaretçilerle dolup boşalıyordu. Bunlar arasında tanıdığımız dostlardan başka tanımadığımız kimseler de vardı. Güya geçmiş olsuna geliyorlardı. Fakat bunların emniyet tarafından gönderilmiş provokatörler olduklarını anlamak güç değildi. Bir gün Arslan Kumbaracı adında sakallı bir genç geldi. Bize yana yakıla polisin izleme altında olduğunu, memleketten çıkıp İsrail'de Türkiye hakkında bir kitap yayınlayacağını söyledi. Benden ve Zekeriya'dan bu kitapta kullanmak üzere yazı istedi. Kendisine Türkiye hakkında kitap yazmak için memleket dışına çıkmaya lüzum olmadığını, benim artık yazı yazmamak, dinlenmek kararında olduğumu söyledim. O ziyaretlerine devam ediyor, her gün yeni bir provokasyon yapıyordu. Sonraları bu gencin milletler arası bir casus olduğu, İngilizler ve Amerikalılar hesabına çalıştığı meydana çıktı. Bunun gibi birçok provokasyonlarla karşı karşıyaydık. Bu şartlar altında savaşa devam etmek imkansızdı. Artık gazete çıkaramazdık. Bir gün Hürriyet gazetesini çıkaran Sedat Simavi ziyaretimize gelmişti. Sedat eski bir dostumuzdu. Ona Hürriyet gazetesinde imzasız yazı yazmayı teklif ettim. Sedat üzüntülü bir dille cevap verdi. Size çok saygım var. Fakat sizden imzalı veya imzasız yazı almaktan korkarım. Polis hikayeleri tercüme edeyim. Herhangi bir şekilde sizinle ilişki kurmaktan korkarım dedi. Artık basın alanında hiçbir şekilde çalışmak mümkün olamayacağını anlamıştım. Polis baskısından nefes alamaz hale gelmiştik. Bugünlerde hep Gogol'un Ivan Fyodorovich Sponka adlı hikayesini hatırlardım. Ivan Fyodorovich ordudan çekilmiş bir subaydır. Teyzesi malikanesini idare etmek üzere kendisini yanına çağırıyor. Ona aynı zamanda evlenmeyi teklif ediyor. Ivan kadından ve evlenmekten şiddetle kaçınan bir adamdır. Bir akşam rüyasında yatağının yanına konmuş bir karyolada birisinin yattığını görür sorar. Sen kimsin? Ben senin karınım cevabını alır. Ivan sol yanına döner, orada da bir kadın yatıyor. Sen kimsin diye sorar. Ben senin karınım. Ivan yataktan fırlar, bahçeye çıkar. Başından şapkasını çıkarır. Şapkanın üstünde de bir kadın görür. Elini cebine sokar. Oradan da bir kadın çıkar. Ben de tıpkı Ivan Fyodorovich gibi elimi cebime soksam polis çıkacaktı. Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki profesörlerin işine son verildikten sonra Eğitim Bakanlığı üniversitelerde, sanat enstitülerinde, tiyatroda bütün ilericilere karşı savaş açmıştı. Bunların hepsi ya vekalet emrine alınıyor, ya Anadolu'nun ücra köşelerindeki okullara gönderiliyor, yahut işlerine tamamıyla son veriliyordu. Bu sıralarda Sabahattin Ali'nin de konservatuvardaki işine son verildi. Sabahattin Ankara'dan döndükten sonra bir gün ziyaretimize geldi. Aziz Nesin'le beraber Marco Paşa adında bir mizah dergisi çıkaracaklarını söyledi. Sabahattin yerinde duramıyor, ikide bir gözlüklerini gözünden çıkarıyor, küçük gözlerini yumarak anlatıyordu. Bu öyle bir dergi olacak ki bunun içerisinde politika, ideoloji, sosyal konular halka bir şerbet gibi içirilecektir. Gerçekten de Marco Paşa o sıralarda hiçbir dergiye nasip olmayan bir başarı kazandı. Sabahattin ve Aziz Nesin gibi iki büyük kuvvetin birleşmesi ortaya yepyeni bir mizah dergisi çıkarmıştı. Aziz Nesin bütün mizah kabiliyetini ilk önce bu dergide göstermiştir diyebiliriz. Marco Paşa 60 bin tiraj yapıyordu. Anadolu'nun her tarafına Marco Paşa, eski Nasrettin Hoca dergisi gibi bütün halka mal olmuştu. Köylerde, kasabalarda, şehirlerde Marco Paşa okunuyordu. İdareci çevreler derginin bu başarısından korktular. Hükümet ve polis her yerde olduğu gibi bu derginin çıkmasını zorlaştıracak tedbirlere başvurdu. Fakat Sabahattin ve Aziz Nesin yılmadılar. Marco Paşa kapatılınca merhum paşayı çıkardılar. O da kapatıldı, malum paşayı çıkardılar. Aklımda kaldığına göre bu dergi bir yıl kadar devam etti. Nihayet polisin provokasyonları, baskıları sonunda kapanmak zorunda kaldı. Dergide yazdığı yazılar yüzünden Sabahattin aleyhine savcılık tarafından çeşitli davalar açılmıştı. Sabahattin'i tevkif ettiler. Üsküdar hapishanesinde yatıyordu. İkide bir ziyaretine gidiyorduk. Bir gün arkadaşlar karısı Aliye ile kızı Filiz'in babasını görmek üzere İstanbul'a gelmek istediklerini, paraları ve gidecek yerleri olmadığını, bizde misafir kalıp kalamayacaklarını sordular, memnuniyetle kabul ettik. Aliye ile Filiz geldiler. Bir gün Sabahattin'i ziyaret için beraberce hapishaneye gittik. Sabahattin bizi hapishane müdürünün odası yanında küçük bir odada karşıladı. Filiz'in boynuna sarıldı. Çocuk gibi ağlamaya başladı. Babasının ağladığını gören Filiz de ağlıyordu. Karısı kızı alıp dışarı çıkardı. Yalnız kalınca sordum. Sabahattin, bu ne hal? Senin gibi bir adama ağlamak yaraşır mı? Eğildi ve yavaşça kulağıma fısıldadı. Bunlar beni Nazım Hikmet gibi hapishanelerde çürütecekler. Aleyhime açılmış daha 5 dava var. Ben kaçmaya karar verdim. Burada tanıdığım H. nokta beni 24 saatte memleket dışına çıkaracağını teşkilatları olduğunu söyledi. Kaçacağım. İlk defa tanıdığın bir adama nasıl hayatını emanet edeceksin? Öyle değil, itimat ettiğim dostlarım da bu adamı tanıyorlar. Sabahattin bir çocuk gibi saftı, söylenenlere inanmıştı. Böyle bir kararın varsa bunu ne diye bana söyledin? Bunu kimsenin bilmemesi lazım. Yalnız sana söylüyorum dedi. Fakat sonraları Sabahattin'in bu sırrı daha başkalarına da söylediğini duydum. Sabahattin'in başına gelenler de bu gevezeliğinin de etkisi oldu. Sabahattin hapishaneden çıktıktan sonra tanıdığı bir ailenin evine misafir oldu. Bir gün yine ziyaretimize gelmişti. Ben dedi ticaret yapmaya karar verdim. Hiçbir yerde çalışmama imkan vermiyorlar. Evinde kaldığım bu ailenin tanıdıkları zengin bir hanım, artistleri, yazarları himaye edermiş. Ona benim durumumdan bahsetmişler. Hayatımı kazanmak için ticaret yapacağımı söylemişler. Bana bir kamyon almasını rica etmişler. O da kabul etmiş. Kamyon alındı. Şimdi bir şoför arıyoruz. Hemen Anadolu'ya bir seyahate çıkacağız. Sabahattin bu kamyonla Anadolu'ya gitti. Dönüşte kamyon hikayesini şöyle anlatıyordu. Romancıdan tüccar olmazmış meğer. Kamyonu yükledik. Fakat gelirken kara saplandık. Kamyon gidemeyince eşyaları boşalttık, trene yükledik, beraberce geldik. Sabahattin bir taraftan anlatıyor, bir taraftan kahkahalarla gülüyordu. Bir zaman sonra Sabahattin yine geldi. Ben artık kaçıyorum dedi. Hapishanede tanıdığım H nokta bütün işi yoluna koydu. Evinde kaldığım A nokta hanım da bavulumu hazırladı. Çamaşırlarımın üzerine markamı yazdı. Ali yeğenim Filiz'in bundan haberi yoktur. Ben Bulgaristan'a vardıktan sonra onlara yazacağım. Sabahattin ortadan kayboldu. Hepimiz kaçtığına hükmetmiştik. Bundan sonra aylarca sesi sedası duyulmadı. Sayfa 400. İlericilerin savaşı durmadı. Biz olayları uzaktan seyrediyorduk. Halk Partisi ile Demokrat Parti arasındaki savaş keskinleşmişti. Demokratlar muhalefet partisi olarak Halk Partisi'ne hücum ediyor, gelecek seçimleri kazanmak için savaşıyorlardı. Bir gün üniversite doçentlerinden Halet Çambel geldi. Halet Fransa'da tahsil görmüş, Almancayı, Fransızcayı, İngilizceyi ana dili gibi bilen, arkeoloji alanında ihtisas yapmış, son derece enerjik bir kadındı. Kendisine üniversite profesörlerinden şikayet ettim. Biz memlekette bir hürriyet ve demokrasi savaşı yaptık. Üniversite bu davanın yanında yer alacağına öğrencilerini üzerimize saldırttı. Matbaaların yıkılması karşısında bir tek profesör, doçent sesini çıkarmadı dedim. Halet, öyle değil dedi. Üniversite profesörleri arasında sizin davanızı destekleyenler var. Mehmet Ali Aybar, parantez içinde şimdiki İşçi Partisi Başkanı, sınıfta öğrencilerine matbaaların yıkılması üzerine çok cesurane bir konuşma yaptı. Hükümeti tenkit etti dedi. Bu üniversitede çıkan tek sesti. Halet, isterseniz sizi onunla tanıştırayım dedi. Memnuniyetle kabul ettik. Mehmet Ali Aybar'ın Vatan Gazetesi'nde demokrasi lehine yazdığı kuvvetli yazılarını okuyorduk. Fakat kendisini tanımamıştık. Onunla tanışmamız böyle oldu. Mehmet Ali Fransa'da hukuk tahsil etmiş, ilerici bir gençti. Marksizmi iyi okumuş, memleketin kalkınması, sosyal hareketlerin gelişmesi hakkında çok enteresan fikirleri vardı. Tanıştıktan sonra yaptığımız konuşmalarda hepimiz hareketsiz kalmaktan şikayet ediyorduk. Mehmet Ali çalışmasına devam ediyordu. Bir arkadaşıyla beraber Nuh'un Gemisi adında bir dergi yayınladı. Bu dergide memleket olayları inceleniyor, daha ziyade Amerika'ya verilen imtiyazlara karşı memleketin bağımsızlığı savunuluyordu. Amerikan boyunduruğuna karşı ilk tepkiler bu dergide ve bundan bir müddet sonra Mehmet Ali Aybar'ın çıkardığı Zincirli Hürriyet dergisinde yapılmıştır diyebiliriz. Nuh'un Gemisi birkaç nüsha yayınlandıktan sonra kapandı. Mehmet Ali Aybar bundan sonra Zincirli Hürriyet adlı bir dergi çıkarmaya teşebbüs etti. Fakat İstanbul sıkı yönetim mıntıkası olduğu için derginin İstanbul'da yayınlanmasına izin vermediler. Mehmet Ali dergiyi çıkarmak üzere İzmir'e gitti. 1947'de dergisini İzmir'de yayınladı. Bu dergide halk arasında büyük bir sevgiyle karşılandı. Fakat yine polisin teşvikiyle gericiler, ırkçılar derginin çıktığı matbaaya hücum ettiler, dergi nüshalarını yaktılar. Mehmet Ali İstanbul'a döndükten sonra savcılık aleyhine bir dava açtı. Davası tutuklu olarak görüldü. Mehmet Ali'yi Üsküdar hapishanesine götürdüler. Üsküdar modaya yakın olduğu için kendisini sık sık ziyaret ediyorduk. Fakat Mehmet Ali tunç bir heykel gibi sağlamdı. Başladığı davayı sonuna kadar götürmeye azmetmiş bir idealist gibi hücumlar karşısında dimdik duruyordu. Bu tevkif olayından sonra yine hükümetin emriyle ve üniversite senatosunun kararıyla Mehmet Ali üniversitedeki kürsüsünden uzaklaştırıldı. Ötede Beri'de çıkan ilerici dergiler birbiri ardı sıra kapatılıyor, sahipleri ise hapse gönderiliyorlardı. Artık Moda'daki evimiz işsiz aydınların bir merkezi olmuştu. Memleketin en kıymetli unsurları çalışamaz bir hale getirilmişti. Sık sık buluşup dert yanardık. Sayfa 403. Sabahattin'in öldürülmesi. 1948 yılıydı. Bir gün gazeteleri açtığımız zaman şöyle bir havadisle karşılaştık. Sabahattin Ali'nin cesedi Türk-Bulgar hududunda bir ormanın içinde bulunmuştur. Hikaye aşağı yukarı şöyle anlatılıyordu. Polisin kaçakçılarla mücadele eden bir şubesi bir kısım kaçakçıları ele geçirmiş. Bunlar arasında birinin üzerinde Sabahattin Ali'nin elbiseleri bulunmuş. Tahkikatı genişletmişler. Elbiseleri satanın Ali Ertekin isminde Yugoslavyalı bir muhacir olduğu anlaşılmış. Tevkif edilen sanık Sabahattin'i kamyonla Bulgar hududuna götürdüğünü, Sabahattin'in ona bu işi yapmak için para teklif ettiğini, zaten Anadolu'ya kamyonla gittiklerini, kendisinin kamyonun şoförü olduğunu söylemiş. Ertekin Sabahattin'e Bulgaristan'a niçin kaçtığını sormuş. Güya Sabahattin, ben komünistim, komünistler arasında çalışmaya gidiyorum demiş. Bu söz Ali Ertekin'in milli duygularına dokunmuş, bu sebeple Sabahattin'i öldürmüş. Gazetelere akseden bu hikaye pek akıl ve mantığa sığmıyordu. Sabahattin'e kamyonu alan M. Nokta Hanım'ı tanıyordum. Biraz daha bilgi almak ümidiyle kendisini gördüm. M. Hanım büyük bir telaş içindeydi. Eyvah, şimdi benim adım da gazetelere geçecek diye üzülüyordu. Bana kamyonun alınması hikayesini anlattı. Sabahattin'in anlattıklarına uygundu. Kamyon A. Hanım'ın ve kocasının yardımıyla alınmıştı. Şoförü kendisine kimin bulduğunu sordum. Emniyet amirlerinden K.A.B. buldu dedi ve ekledi. Bu sabah kendisine telefon ettim. Bana merak etmemekliğimi, adımın gazetelere geçmeyeceğini söyledi. Bu sözler bana çok şeyler öğretmişti. Sabahattin'in öldürülmesinde emniyetin parmağı olduğu anlaşılıyordu. Sabahattin'in öldürülmesi hepimizi çok üzmüştü. Ona bu tuzak daha Üsküdar hapishanesinde yattığı günlerde kurulmuştu. Sabahattin bu tanımadığı insanların sözüne inanarak kendini bu tehlikeli maceraya atmıştı. O akşam artık hapisten çıkmış olan Mehmet Ali'yi Kuzguncuk'taki evinde ziyaret ettik. Bizden önce daha bazı arkadaşlar da gelmişti. Herkes bu ölüm olayı etrafında tahminler yapıyordu. Biz Sabahattin'in kaçmak istediğini bildiğimiz için olayı gazetelerin yazdığı gibi düşünemiyorduk. Gazetelerin verdiği bir bilgiye göre Ali Ertekin Sabahattin'i parasını almak için öldürmüştü. Oysa cebinde pek az para bulunmuş. Çantasında güya Karl Marx'ın, Lenin'in kitapları varmış. Bulgaristan'a kaçan bir adamın bu kitapları yanında götürmeye hiç ihtiyacı yoktu. Olay gazetelere belirli bir yerden veriliyor, gerçekler saklanıyordu. Bugün hala Sabahattin'in nasıl öldürüldüğü tamamıyla aydınlanmış değildir. Türkiye'de sollara karşı baskı, işkence günlük olaylardandı. Fakat bu hareketler açık bir terör şeklini almamıştı. Öldürme olayları ara sıra poliste dövülenler arasında oluyordu. Fakat bir yazarın, memleketin tanınmış bir romancısının bu şekilde öldürülmesi o tarihlerde rastlanan olaylardan değildi. Tan matbaasını yıktıkları günde beni öldürmek için kırmızı mürekkep şişeleriyle gelmişlerdi. Orada bulunsaydım belki kurbanlardan biri de ben olacaktım. Biz olay etrafında konuyu tartışırken kapı çalındı. Gece saat 11'di. İçeriye Arslan Kumbaracı girdi. Güya çok kederliydi. Yarın sabah Sabahattin'in naaşını İstanbul'a getiriyorlar. Hepimiz onun cenazesini karşılamaya gitmeliyiz dedi. Bunun bir provokasyon olduğunu derhal anladık. Bizi cenazeyi karşılamaya gönderecekler. Sonra komünistler Sabahattin'in cenazesinde gösteri yaptılar diyecek. Belki bizi tevkif edeceklerdi. O günkü hava içinde Sabahattin'in cenazesini karşılamak bir taktik hatası olurdu. Saat 12'de Mehmet Ali'nin evinden çıktığımız zaman kapının biraz ilerisinde iki çekçek arabası duruyordu. O saatte Kuzguncuk'ta araba bulmak imkansız bir şeydi. Aslan kumbaracı geldiği arabayı bekletmiş ve yedeğinde daha bir araba getirmişti. Polis adım adım bizi izliyordu. İşte Sabahattin'i böyle korkunç bir macerada kaybettik.